Ayrım 25.
Siz görünmeyin derdi bize. Bir şeyler olursa ben çaresine bakarım. Biz razı olurduk. Çünkü o kılavuzluk ediyordu. Etropol kasabasının daracık sokaklarında sözde hızlı yürüyorduk ama gece kalacağımız Marko Prodonov'un evine varana dek kasabanın ortasındaki eski saat kulesi saat 1'i bildirdi. Demek bir saat olmuştu kasabaya gireli. En nihayet Marko Prodonov'un samanlığına sokulduk. Ben Bay Marko'yu daha illegal olmadığım zamanlardan tanıyordum. Dimitri sürgün edildikten sonra ona yolladığım paketlere biraz yiyecek toplamaya geliyordu metropole. Ve o zaman Bay Marko ile de tanıştım. Miche Gavrilova, Stefan Marino ve daha başka arkadaşlarla şuraya buraya koşarak o kadar çok yiyecek toplamışlardı ki 6 ay paket yollamaya yetecekti. Hele un gayet güzeldi. Birkaç küpün içine yerleştirip tavana saklamıştım. Fakat çok geçmedi ele verildim. Yapılan araştırmada polis unu da, yağı da, pekmezi de, armut ve erik kurularını da hepsini kaldırıp götürmüş. Kıt kanaat geçinen yataklarımızın kendi lokmalarından fedakarlık ederek verdikleri bu yiyeceklerin polisler tarafından götürüldüğünü hatırladıkça hala kızarım. Bay Marko evini büsbütün partinin emrine bırakmıştı. Yalnız kendisi değil, karısı da ve o zamanlar 16-17 yaşlarında olan Prodan da tamamıyla partizanların ve illegallerin emrindeydiler. Ve sadece birkaç ay sonra Etropol bölgesindeki yatakların açığa vurulmasıyla Bay Marko da gitti. Yatakların ele verildiği ilk günlerde Bay Marko kaçıp gizlenmeyi başarıyor fakat polis bütün ev halkını tutukluyor ve Marko Prodonov kendiliğinden gelip teslim olmazsa çocuklarının da karısının da kurşuna dizileceklerini ilan ediyor. O sırada Bay Marko Etropol'dedir. Müfreze ile bağlantıya girebilmiş değil henüz. Ne yapacağını bilemiyor. Bütün gece uyku girmiyor gözüne. En sonunda kararını veriyor. Devrimci Marko Prodonov her türlü işkenceye dayanacak, partiyi ele vermeyecek. Çocuklarının karısının yerine kendisi ölecek. Sabah Bay Marko teslim olmuş. Polis itibarını korumak için sözünde durmuş ve gerçekten ailesini serbest bırakmış. Devrimci Marko Prodonov da sözünden dönmediği için Etropol'den öteki yataklarla birlikte araba konakta kurşuna dizilmiştir. Samanlıkta biraz dinlendikten sonra Netso evin duvarına vurdu 3 kere ve az sonra Bay Marko geldi yanımıza. Davetli misafirler gibi karşıladı bizi. Aç mısınız, susuz musunuz, birkaç lokma bir şeyler yiyecek misiniz diye sordu. Aç olmasına aç değiliz ama pek yorgunuz ve çok uykumuz var dedi Netso geniş geniş esneyerek. Yatıp uyusak ne dersiniz ha? Bay Marko çıktı. 1 dakika sonra birkaç çerge yüklenmiş olarak döndü. Örtündük ve az sonra ben derin bir uykuya daldım. Uyandığım zaman güz güneşi henüz doğmamıştı. Samanlıktan birinin çıktığını gördüm. Daha doğrusu değil de duydum. Çünkü karanlıktı henüz. Baktım. Getman uyuyordu. Netso direğe dayanmış uyanık duruyordu. Kim çıktı? Bay Marko. Yemek mi getirdi? Yo, ahıra gitti. Sen farkına varmadın mı? Burada yattı o. Burada mı? Nasıl hayret etmeyeyim? Evi yatağı olan bir kimse neden samanlıkta yatacakmış? Netso benim bu düşüncelerimi anlamış olacak ki kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Öyle bir insan işte senin Bay Marko. Partizanlar burada samanlıkta yatarken evinde karısının yanında yatmaya vicdanı el vermiyor. Ne büyük ne insancıl kalbi vardı Marko Prodonov'un. Ortalık aydınlanmaya başlayınca Bay Marko bir iş için kasabaya gideceğini ve karısı Kuşa'nın evde olduğunu söyledi. Hakikaten biraz sonra uzun boylu, zayıfça bir kadın girdi samanlığa. Ekmek, bezelye, sarılı şinik içinde sıcak bir poğaça ve bir tencerede fasulye yahnisi getiriyordu bize. Eski birer tanıdık gibi hepimizle ayrı ayrı tokalaştı. Sonra önlüğüne koyup getirdiği çanakları ağızlarına kadar yemekle doldurdu. ''Siz buyurun yiyin. Çanaklar boşaldı mı? Tekrar koyun. Fasulye çok.'' dedi ekmeği parçalarken. Ve herhalde yemek yerken sıkılmayalım diye durmadı yanımızda. Çıkıp gitti. Biraz sonra Kuşa abla bir testi soğuk su getirdi bize ve oturdu yanımıza. Sonra benim yanıma yaklaşarak yerleşti ve başladık kadınca konuşmaya. 15 dakika bile geçmemişti. Kolunu omzuma atmış şöyle diyordu. ''Sen gelsen ya aşağı odaya. Çamaşırını yıkarsın, yıkanırsın. Yukarıda balkanda herhalde ne sabun ne de sıcak suyunuz vardır. Orası öyle ama bilmem olur mu?'' Netso'ya baktım ve Kuşa'ya başımla onu işaret ederek o izin verirse dedim. Netso izin veriver ayol, baksana gelinceyiz, o siz gibi bütün sene yıkanmayan kara konçolos değil. Peki, peki dedi Netso, ama Ogiana dikkatli ol, biliyorsun ya. Ne kadar başka hissettim kendimi ev şartlarında. Dünyada soba olabileceğini, üzerinde çaydanlığın fokur fokur kaynayabileceğini, çergelerin örtünmek için değil de yere döşenmek için olduğunu, ayna gibi şeyler var olduğunu adeta unutmuştum. Kuşu abla etrafımda dönüyor, bana yararlı olmaya çalışıyordu. Sanki gurbet elden dönmüş bir kızıydım onun ben. Krovo köyüne aktarılmamız işi yoluna girene dek, yani birkaç gün onlarda kaldık. Bir akşam saat 10'a doğru bizim bu şanlı yataklarımızla vedalaşarak Çingene Mahallesi'ne gittik. Orada bizi bundan sonraki durağımıza kadar götürecek olan Ramses Dianko Vaklicharo bekliyordu. Netso ikişer ikişer yürümemizi teklif etti ve biz Yanko ile ileri geçtik. Birkaç adım arkamızda Netso ile Getman'ın ağır ayak sesleri duyuluyordu. 8. Bölüm. Çok defa rapor ve toplantılarda partimizin gücü halkla olan derin ilişkilerindendir denir. Ve biz bu söze o kadar alışmışızdır ki çoğu kez bu sözün canlı insanlarla pek çok zorluklarla ve kanla dolu yüzlerce ve binlerce sessiz kahramanlıkla dolu içeriğini pek düşünmeden öylece kabul ediveririz. Bu kahramanlıkları biz çok defa unuturuz. Çünkü alçak gönüllü insanlar başarmışlardır bu kahramanlıkları ve eğer sağ kaldıysalar çokçası anlatmasını da pek beceremezler. Ya ölenler? Onlar da aşağı yukarı şöyle bir genel söz içinde kaybolup giderler. Parti uğruna her şeyi, hatta hayatını bile feda eden bizim cesur ve kahraman yataklarımız. Parti uğruna her şeyi, hatta hayatını bile veren, gerçekten bu cesur, bu kahraman insanlardan biraz söz etmek istiyorum şimdi. Matyu Georgiev, değirmenci. Matyu 1899 yılında Botevgrad ilçesi Osikovitsa köyünde doğmuştur. 1943 yılında kendisini gördüğüm zaman artık olgun, güçlü, güzel, iri, geniş omuzlu, açık alınlı ve mert bakışlı bir adamdı. Her adımı, her jesti gücüne bir güven yaratıyordu insanda. Daima güzel giyinirdi. Hele o yeşil briç pantolonla, özel yaptırılmış çizmeleriyle ve yarım gocu ile kıyafetinde biraz züppelik bile vardı. Aslan pençesi çiçeği ve bir tüy takılı yeşil şapkasını eğmiş, çiftesi omzunda adeta vaktiyle panayırlarda satılan avcı resimlerini andırıyordu. Halktan bir kimseyle konuşurken güler yüzlü ve kibar, karşılaştığı arkadaşlarla eskiden dost olup olmadığına bakmayarak ilk ve son defa bile görmüş olsa samimi ve dikkatliydi. Yerli esnaf veya polis ve çavuşlarla karşılaştığı zaman onlara karşı mültefit davranırdı ve aynı zamanda apaçık bir üstünlük duygusu sezilirdi konuşmalarında. Ondaki bu üstünlük duygusu kızdırmıyordu yanındakileri. Çünkü onların insanlık anlayışlarına uygundu bu. Zengin misin, büyüksün, büyüklenebilirsin demekti. Matyu de yerli şartlara göre zengin sayılabilirdi. O güçlü motosikletinin gürültüsü pek eksik olmuyordu köy arası yollarda. Çiftesi patladığı zaman herkes bu akşam Matyu'nun karısı ya tavşan kapaması ya da bıldırcın kızartması hazırlayacak sofraya derdi. Ve her işi yolunda giden bu adamın her şeyi, hatta ailesi bile partinin hizmetindeydi. Bunun nedenlerini de geçmişte aramak lazımdı. Matyu henüz öğrenci iken komsomolcu oluyor, daha sonraları artık tam adam olduğu sıralarda Eylül ayaklanmasına katılıyor. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra hapse düşüyor. Genel haftan sonra çıkıyor. 1925 yılında Nisan olaylarından sonra bölgede illegallere gizli barınaklar temin ediyor. Polis tarafından tekrar tutuklanıyor. Birkaç haftalık işkence onu çökertmiyor. Suç delili bulunamadığı için yeniden serbest bırakılıyor. O zamandan ta savaşın başlangıcına kadar aralıksız olarak parti işlerine katılıyor. Fakat Hitler Almanya'sının haincesine saldırması onun çalışmalarında bir dönüm noktası olmuştur. Kara faşist kuvvetleri yenilmedikçe yaşamanın olanaksız olduğunu Matyu gayet iyi biliyor. Bu andan itibaren kendisini savaşa, zafere adıyor. Matyu'nun zenginliği eski kuşkuları yok ettirmişti. Bazı gençlik aşırılıklarına rağmen iktidarda olanlar ona dürüst, namuslu, sağlam adam gözüyle bakarlardı. Ancak bir zayıf tarafı vardı Bay Matyu'nun ve kendisi de farkında değildi bunun. Çok sövüyordu ve öyle bir ustalıkla sövüyordu ki başkalarına gayet güç görünen parçaları çalabilen en iyi bir kemancı gibiydi. Bay Matthew'yu ilk defa görüp de repertuarından ancak birazını işittiğim zaman tüylerim diken diken olmuştu. Netso ile Getman'a baktım. Başka bir tarafa dikmişlerdi gözlerini. Sıkılıyorlardı benim yanımda. Tam azarlamaya niyet etmiştim. Değirmene un öğütmeye gelen biri haykırdı ona ve Bay Matthew'nun sövmesini yarıda keserek "Gidip bakayım şuna, hemen dönerim," dedi. Ardından baktık durduk. Netso biraz sustuktan sonra "Okeana, kulak asma sen onun sözlerine. Değirmenci adam. Neler işitmemiş, neler söylememiş. Alışkanlık olmuş bu onda. Sanma ki kötü bir düşünceyle sövüp sayıyor. Hayır, köyde kadınların buzağa ya da çocuğa kızdıkları zaman kör olmayası, Allah canını alsın dedikleri gibi." Sessizce omuz siktim ve haklı buldum Netso'yu. Bay Matthew gerçekten böyle ufak tefek şeylerden ötürü kınanacak bir kimse değildi. Az sonra samanlığın kapısını açarak tekrar bizim yanımıza girdi. Değirmenci, Matthew'nun malikanesi, Çavdar ve Georgi Benkovski çetelerinden partizanların daimi sınağıydı. Krova ile Kosmata mahallesi arasındaki yolun ortasında bulunuyordu. Değirmeni geniş bir düzlükteydi ve dikenli çitle çevriliydi. Evi de değirmenin yanındaydı Bay Matthew'nun. Partizan sığınağı haline getirilen samanlığı da avlunun öteki ucundaydı. Bay Matthew'nun evinde iyi bir alıcı radyo vardı ve dünyanın bütün istasyonlarını alabiliyordu. O sıralarda hükümet yabancı istasyonlardan radyo dinlemeyi yasaklamıştı. Halk yabancı kaynaklardan dünyada olup bitenleri öğrenmesin, sadece hükümet gazetelerini okusun, hükümet radyosunu dinlesin diye yasaklı yabancı radyoları dinlemek. Hem öyle ki tüm alıcı radyolar bir dalga üzerine ayarlanmış, kırmızı bal mumu ile mühürlenmişti. Başka bir yerden dinlemek için mührün koparılması lazımdı. Kopardın mı da yandın, para cezasından başka 3 yılda hapis vardı. Ama gene de birçok kimse türlü teknik buluşlardan yararlanarak kara istasyonlarını dinliyorlardı. Bay Matthew de mühre dokunmadan başka istasyonları dinleme yolunu bulmuştu ve biz Moskova ve Hristobotev radyosunu rahat rahat doyuncaya kadar dinliyorduk. Ama biz dinlerken Matthew'nun karısı da ne olur ne olmaz çağrılmadık bir kimse geliverir diye kapıda bekliyordu. 1943'ün sonlarına doğru Etropol'de büyük bir olay oluyor. Bu sırada Bay Matthew'nun yanında Çavdar çetesinden 10 kişi kadar bir grup partizan bulunuyor. Grup yönetmeni Bay Mihail Yosif Benbasat. Değirmendeki sığınak en emin yerlerden biri sayılmaktadır. Açlık, susuzluk tehlikesi de yok. Sonra Mati Marinov gibi sağlam dürüst bir adamın evinde arama tarama yapmak polisin aklına gelecek şey değil. Tabii bir hainlik, bir ihbar olursa iş başkalaşır. Bay Matthew illegal savaşlardan bir hayli tecrübe sahibi. Olayın kendisine de dokunabileceğini düşünüyor ve bir gece partizanları Kosma mahallesinde oturan akrabası Stayu Marinovlara götürüyor. Evindeki sığınak emin bir yermiş ve çok az kimse biliyormuş tam nerede olduğunu. Ve Bay Matthew bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini beklemiş. İllegalliğe geçip de kendini açığa vurursa iki müfrezeden partizanların en emin sığınağı meydana çıkmış olacak. Sonra polisin kendisinden kuşkulanmaması olasılığı da varmış. Fakat çorap başlamış sökülmeye. Polisin önünde tek bir itirafta bulunan bir kimse artık tüm bildiklerini söylemesin olamaz. Ve bir sabah erkenden değirmenci Matthew'nun malikanesi polis kordonu altına alınıyor. Bay Matthew bunu görünce kaçmak için hiçbir imkanının kalmadığını anlıyor. Eskiden yaptığı gibi avluya çıkıyor ve biraz yüksekten atarak "Hoş geldiniz," diyor. Değirmenciyi çok eskiden tanıyan polis şefi "Hoş gelmedik," diyor. "İyisi mi sen? Şimdi yardım et bize de bitirelim işimizi. Başka türlü ne senden, ne sizinkilerden, ne de değirmenden hayır kalacak. Hadi söyle, nerede partizanlar?" Matthew omuzlarını sikmiş. "Nasıl partizan ayol?" Polisler başlamış araştırmaya. Girip çıkmadıkları, aramadıkları yer kalmamış. Matthew hiç bozmayarak bakıyor ve ara sıra "Vay canına. Sözde akıllı insanlarsınız. Birlikte bunca rakı şarap içtik. Alt üst ettiniz evimi," diyormuş. Matthew, partizanların kaldıkları günlerden hiçbir iz bırakmamış. Evde sadece karısı ve küçük oğlu bulunuyor. Karısına kendine güvendiği gibi güveniyor Matthew. Küçük oğlu da bir şey bilmiyor. Bu tehlikeli işlerde babasına yardım eden büyük oğlu güvenilir dostlarda gizleniyormuş. Polis şefi partizanların Matthew'lerde olmadığını anlayınca çağırmış yardımcısını. İki kişi bunu alıp belediyeye götürsünler ve taksınlar bileklerine kelepçeleri. Bir iş yapabilir. Sen al öteki polisleri, git Stoy Marinovların evine. Madem ki burada değiller, orada bulacağız. Az sonra ben de geleceğim, demiş. Matu dehşetten donup kalmış. Hainin canavarca dişleri gittikçe daha derin saplanıyormuş örgütün vücuduna. Evine son bir veda bakışı yaparak ağır adımlarla belediyeye doğru yollanmış. Hızlı yürümesi için iki polis kendisini itiyormuş. Bu arada öteki polisler Stoy'un evine varmışlar. Çabucak yaptıkları arama tarama bir sonuç vermemiş. Partizanlar öyle iyi gizlenmişler ki bulunacak gibi değil. Polis şefi Stoy Marinov'un ve karısının avluya çıkarılmalarını emretmiş. Orada onlara işkence edilmeye başlanmış. Polis şefi partizanların burada oldukları kanısındaymış ve yataklarına işkence yapılmasına dayanamayarak meydana çıkacaklarını biliyormuş. Polis şefinin bu düşünceleri akla uzak değilmiş. Partizanların yüreği dayanamamış ve Yosif Ben Basat saldırıya geçmek için hazır olmalarını emretmiş arkadaşlarına. Elinde bombalarla ilk olarak o çıkmış avluya. Sığınaktan 20 adım öteye yerleştirilen mitralyözü yok etmek niyetindeymiş bombalarla. Fakat polislerin açtıkları ateş kendisini yere sermiş. Partizanlardan Peyu Krinçev ile Alexander Petkov da kurşun yağmurundan korunamamışlar. Onlar da oracıkta yere serilmişler. Diğerleri mitralyöz ve makineli tüfek ateşinden bir mucize kabili kurtulabilmişler. Partizan cesurluğu ve polislerin de kendi canlarını koruma korkusu yardım etmiş onlara. Partizanları diri yakalayamamaktan veya hepsini öldürememekten kızıp köpüren, kuduran polisler Stoy Marinov'la karısı Veşa'yı da kurşuna dizmişler. Bu sadık yatakların iki küçük çocuğu avlu dibinde büzülmüş bakıyorlarmış. Polislerin değerli ne varsa alıp yağma ederek evi yaktıklarını söylemeye gerek yok sanıyorum. Buradan belediyeye gidiyorlar. Bay Matu orada bekliyor. O silah ve bomba seslerini duymuş. Büyük bir keder ve üzüntü içinde öldürülen arkadaşlarını düşünüyormuş. İşkenceleri daha muhtarın odasında başlanmış. Akşam Matu'yu iki ayağı kırılmış, göğüs kafesi iyice ezilmiş bir halde bir arabaya atıp kasabaya götürmüşler. Sıkılan kurşun son nefesine kadar ağzını açmayan bu sadık yatağa gerçek bir iyilik olmuş. Anıların beni kahramanlıklarla, fedakarlıklarla dolu o geçmiş yıllara götürürken, Lukovit ilçesinin Belensi köyünden Doku Şıtırkov dededen biraz söz etmeden geçemem. Doku dede, Eylül ayaklanmasına katılmıştır. 1925 yılında illegalleri gizlemiştir. Partinin yasaklanmasından sonra evini adeta bir devrimciler kulübü haline getirmişler. Daha sonraları oğulları büyüyüp yetiştikten sonra bu güç ve sorumluluk gerektiren işte babalarına yardımcı oluyorlar. Savaşın başlamasından sonra 1941 yılında Doko dede bütün evini yeniden partiye veriyor. Bölgedeki tüm illegaller orada barınak bulunuyorlar. Partizan hareketi başlayınca da Georgi Benkovski müfrezesine destek oluyor Doko dede. Samanlığına gayet iyi bir sığınak yapmıştı Doko dede. Nerede olduğunu bilmeyen bir kimsenin bulması olanaksızdı. Doko dede her sabah gece konukların gelip gelmediğini yoklamak için samanlığa giderdi. Hemen hiçbir gecede konuk eksik olmuyordu. İyi hatırlıyorum, 1944 yılının kış aylarıydı. Önceden sözleşmediğimiz halde bir gece 12 kişi toplanmıştık Doko dedenin samanlığına. Oysa ancak gelenlerin yarısını alabilmişti sığınak. Ötekiler samanlıkta yatmışlardı. Nöbetçilerimiz her saat değişiyordu çünkü az değildik ve bu gece herkes iyi dinlenebilmişti. Sabahleyin yeni bir partizan olan nöbetçi alarm işareti verdi. Bir ihtiyar samanlığa doğru geliyormuş. Ben duvarın dibinde bulunuyordum ve gözümü duvardaki bir deliğe dayadım. Dönüp bizimkilere baktığım zaman hepsinin ellerinde silah vardı. Rahat olun, gelen Doko dede dedim. Ooo diyerek onu birden geniş bir nefes aldılar. Az sonra kapı açıldı ama biz hepimiz yeniden yatıp uyur yapmıştık kendimizi. Doku dede parmaklarının ucuna basarak uzanıp bize bir göz attı. Yüzünde güzel bir yaşlı insan gülümsemesi belirdi. Benim kahraman komitalarım, sağ olsunlar, var olsunlar, yorgun olmalı çocuklar. Neden bana haber vermediniz? Ben bekçilik ederdim size diye yavaşça konuşuyordu. Kendi kendine Doko dedi bizi uykuda sanarak. Birden sessizce bir gülüş oldu samanlıkta. Merhaba dedi. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Söyleyin bakalım, aç mısınız? Karşılaştığı partizanlara, illegallere aç mısınız diye sormayı hiçbir zaman unutmuyordu Doko dedi. Aç ayı hora oynamaz, aç partizan da düşmanla adam akıllı dövüşemez derdi ve onun içinde evinde daima koca bir taburu besleyecek kadar yiyecek bulundururdu. Doko dede çitenine biraz saman doldurup çıktı ve sadece 10 dakika kadar sonra sırtında çitenle tekrar yanımıza geldi. Ama bu kez koca bir somunla peynir, bir parça pastırma ve koca bir çanakta yoğurt vardı içinde. Doko dedenin sadece evi değil, bağı da partizanlar için barınaktı. Bağdaki kulübeyi de bize hazırlamıştı ve ne olur ne olmaz diyerek kendisiyle ve köyden diğer yataklarla irtibata giremez, aç kalırsak üzüm yiyelim diye kar yere düşünceye kadar da bağı bozmuyordu. Ve gerçekten bu bağdan defalarca üzüm yedim. Çok defa bu kulübede gizlendim ve insan burada biraz araştırdıktan sonra daima başka yiyecek bir şeyler de bulabilirdi. Bu ihtiyar kulübede daima bir şeyleri bulundurmaya çalışırdı. Yazın zafere sadece birkaç ay kalmışken Belentsi köyünde bir ele vericilik oldu. Polis ihtiyarla kolayca ve çabucak anlaşabileceğini sanmış. İhtiyar artık takatsiz bir haldeydi. Çok bir şey istememişler ondan. Sadece partizanların barındıkları yerleri, kampları ve çevre köylerdeki diğer yatakları bildirmesini istemişler. Doko dede kendisine işkence edenlerin önünde biraz doğrulmaya çalışarak elini kaldırmış ve ötekiler bir an için susmuşlar. ''Partizanlar nerede diye soruyorsunuz, öyle mi?'' demiş dayaktan geçirilen ihtiyar. ''Evet'' demiş polis çavuşu. ''Kampları nerede ve ne zaman inecekler köye? Sadece bunu söyle ve seni serbest bırakacağız.'' ''İnecek onlar'' diye azametli bir sesle konuşmaya başlamış Doko dede. ''İnecek onlar ve bütün halkın yüzü gülecek o zaman. Siz de kan ağlayacaksınız çünkü adalet ve intikam getirecek onlar.'' Polisler şaşırmışlar, çavuş da şaşarak bakınmış. Basit bir köylünün ağzından böyle laflara hayret etmiş. İhtiyarın konuşmayacağını, partisine ihanet etmeyeceğini anlamışlar ve köpürmüşler öfkeden. ''Görürsün sen adalet ve özgürlük getiren partizanları!'' diye mırıldanmış polislerden biri ve yürümüş copla ihtiyarın üzerine. ''Burada adalet de, özgürlük de benim. Söyle, söylemezsen gebertiriz seni burada.'' Susuyormuş ihtiyar. Hiçbir işkence, dayak, 30 yıldan fazla bir zamandan beri hayatında en kutsal, en değerli saydığı bir şeye karşı çıkartmamış onu. Polisler henüz soluğu kesilmeyen bu cesetten bir şeyler kopartamayacaklarını anlayınca bir arabaya koyup köyün kenarına götürmüşler ve tarlada kurşuna dizmişler. Gece silah sesleri kesilmiş. Yalnızca Doko dedenin evde bağlı kurt köpeği ulumaya başlamış. 9. Bölüm. Partizan yolları. Asfalt döşeli değil bu yollar. Tehlikeli viraj işaretleri, kaç kilometre yol geçtiğini ve daha ne kadar kaldığını gösteren işaretler de yok bu yollarda. Bir yerden diğer yere kadar yürüdüğün yol saatle bile ölçülmüyor. Çünkü etrafta şüpheli kimselerin dolaştığını gören partizanın kim bilir kaç saat gizlenip beklemesi lazım. Partizan yolları. Güneş ne kadar ender ışıklandırıyor bu yolları. Çokçası yalnızca solgun yüzlü ay bakar bu yollara, birbiri ardı sıra dizilmiş giden partizanlara veya bir daima önde giden ve ilerideki dönemeçte nelerle karşılaşacağını düşünen, diğeri de arkada dikkatli, kulakları kirişte, herhangi bir polis tuzağına düşme tehlikesini düşüne düşüne yürüyen bir çift partizanı görmeye çalışır solgun benizli ay. Partizan yolları, o canım yollar, barınaklara, yataklara doğru, insanların gözlerinden uzak buluşma yerlerine doğru, karanlık ve mehtaplı gecelerde bu yollarda yürürken sessizce nice nice ant içmişimdir. Bu gece yolumuz çok çabuk bitti. Belki de Yanko ile yavaşça konuşarak yürüdüğümüz için ya da bizi yolumuzdan saptıracak bir şeyler olmadığı için çabucak ulaşmıştık varmak istediğimiz yere. Bir ara Yanko durup aşağıdaki düzlükte bir ışık noktası gösterdi. İşte Bay Matu'nun değirmeni dedi. Biz Netso ile Getman'ı bekledik. Kılavuzumuzla vedalaştık ve bir saat sonra artık geniş ve rahat bir sığınakta uyuyorduk. 3 gün kaldık burada. Bu arada Bay Matu Netso'ya gerekli bazı bilgileri topladı. Usta bir avcı olduğunu göstermeyi de unutmadı. Ertesi günün akşamı avcı çantasından bir değil iki çift tavşan kulağı sarkıyordu. Karısı da gayet lezzetli, gayet nefis yapıyordu tavşan kapamasını. Karabiberi de, defne yaprağı da, her türlü baharat bulunduruyordu evinde. Sofraya bir şişe de ev şarabı çıkarmışlardı.